Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun enzelnâhu ileyke mübârekun liyeddebberû.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugünkü sohbetimize önceki programımızın devamında Müddessir suresinin 38 ila 65. ayetlerini ele alacağız. Sohbetimize mübarek surenin 38 ila 48. ayetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin. Fi cennatin yetesaelun anil mujrimin. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
Her nefis kazandığı ameller karşılığında rehindir. Yaptıkları akıbetini belirler. Ashab-ül yemin, yemin defterini sağdan alacaklar müstesna. Onlar cennetlerdedir. Birbirlerine sorarlar. Mücrimlerin durumunu, sizi Sakar'a, cehenneme ne sürüklediği derler. Derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Önceki programda cehennemden ve cehennem sakinlerinden bahsetmiştik. Bu ayetlerde müminlerin cennetteki durumlarına kısaca değinilmekte ve şöyle buyurmaktadır. Bütün insanlar ister iyi ister kötü olsun, yaptıklarına göre mükafat veya ceza görecekler ve hesap günü ilahi mahkeme insanların yaptıklarını adalet terazisinde tartıp cezalandıracaktır. Ayetlerin devamında cennet ehli ile cehennem ehli arasında geçen konuşmaya değinilerek şöyle buyurulmaktadır. Cennet ehli cehennem ehline ne yaptınız ki cehennem ehli oldunuz diye sorarlar. Onlar da cehenneme düşmelerinde dört önemli etkene işaret ediyorlar. Birinci etken namazı terk etmek ve Allah ile ilişkiyi kesmekti. Belki bazıları Allah'ı inkar etmiyor ama onunla bir ilişki yaşamıyor. Ne onun nimetlerine şükrediyorlar ne de hayatlarında ona ihtiyaç duyduklarını hissediyorlar. İkinci etken ise toplumda ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsızlığın olmasıydı. Biz sadece kendimizi ve kendi ailemiz için servet biriktirmeyi düşünüyoruz. Yoksul ve muhtaçların yiyecek, giyecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya dikkat etmiyoruz. Cehennemdekilerin cennetliklere karşı söyledikleri üçüncü şey ise kendilerinin boş ve anlamsız eğlence yerlerine gittikleri, orada yalan ve faydasız sözlerin söylenmesi, bozguncuların ve batılcıların yanında bulunmaları ve onlarla arkadaşlık etmeleridir. Dördüncüsü, önceki üçüncü bir sonucu olarak hesap gününe inanmadıkları ve bir gün böyle bir duruma düşecekleri, küçük ve büyük amellerinden dolayı hesap vereceklerini düşünmemeleri. Bu yanlış davranış ve inançlar ölüm gelip çatana kadar hayatları boyunca devam etti ve artık düzeltme veya telafi etme şansları da kalmadı. Kur'an-ı Kerim cehennem ehlinin sözlerinin sonunda şöyle diyor. Onlar kendilerine ilahi lütuf ve rahmet kapılarını kapatmışlar ve kıyamet gününde kendileri için bir kurtuluş yolu bırakmamışlardı. Çünkü onlar şefaatçilerin şefaatinin kendilerine ulaşmasını sağlayacak hiçbir iyi amelleri yoktur. Şefaatçilerin şefaatinden kaçınanlar arasında namazın farzını hafif sayanlar da vardır. Bu hususta rivayet olunduğuna göre İmam Sadık aleyhisselam mübarek ömrünün sonunda dostlarını, akrabalarını ve yakın dostlarını çağırarak onlara şöyle buyurmuştur. Namazı hafife sayan kimse bizim şefaatimize mazhar olmayacaktır. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Yaptığımız şeyler karakterimizi şekillendirir. Ahirette kendi yarattığımız bu karaktere bağlı kalacağız. Sadece günah işlemek insanı günahkar yapmaz. Çünkü tövbe yolu açıktır. Ancak çeşitli günahlarda ısrar edip tövbeyi terk etmek, kişinin ilahi rahmete kavuşmasının yolunu kapatır. Yalnızca yaratıcı ile iletişim kurmak yeterli değildir. Aksine Allah'ın yarattıklarına ilgi göstermek ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamak da Allah'a imanın ön koşullarıdır. Bozguncu ve kötü bir topluluğu taklit etmek, onların yanlış ve faydasız söz ve davranışlarını tekrarlamak kişiyi cehenneme götürür. Şefaat tıpkı tevbe gibi Allah'ın bu dünyada ve ahirette açık bıraktığı yollardan biridir. Böylece onu hak edenler için kurtuluş yolu açılmış olur. Şimdi Müddessir suresinin 49 ila 56. ayetlerinin tilavetini dinliyoruz.
فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşeklerdirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Cehennem ehli ve onların dünyadaki yaşantıları hakkında önceki ayetlerin devamı niteliğinde şu ayetler yer almaktadır. Hakikati duymaktan ve hakikat yoluna yönelmekten tıpkı zebraların ormanda aslanlardan kaçtıkları gibi kaçıyorlar. Mekkeli müşrikler Resulullah'ın davetini dinlemekten ve Kur'an ayetlerini okumaktan kaçınıyorlar. Resulullah'ın sözlerinin başkaları tarafından dinlenmesini de yasaklıyorlardı. Çünkü daha çok insanın peygambere inanmasından ve müminlerin Mekke'de hakim bir güç haline gelmesinden korkuyorlardı. Mekke'deki müşrik liderlerinin beklentilerinden biri de Allah'ın neden her birimize bir melek göndermediği ve ayetlerini doğrudan bize göndermediğidir. Bazen bununla da kalmayıp peygamberimize, bize Allah'tan yazılı bir mektup getir ki üzerinde Allah'tan falan kişiye yazılmıştır, böylece sana iman edelim diyorlardı. Kur'an-ı Kerim onların bu mantıksız isteklerine karşılık şöyle buyurmaktadır. Bu sözlerin kökü onların Kur'an'ı reddetmek istemeleri ve hesap gününde hesap vermekten korkmamalarıdır. Eğer hesap gününe inansalardı, bu kadar çok bahane üretmez, bu kadar çok mantıksız talepte bulunmaz, cehennemle ve orada görevli meleklerle alay etmezlerdi. Mübarek surenin son ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Kur'an, öğüt almak ve gerçeği anlamak isteyenler için bir hatırlatıcı ve uyarıcıdır. İnsanın gerçeği öğrenmeye çalışması gerekir ki Allah ona hidayet vesilesi versin ve hatırlatmada başarılı olsun. Son olarak şunu da belirtelim ki insanların ona ortak koşmaması, onun emirlerinden yüz çevirmemesi ancak Allah'a mahsustur. Zira sadece O insanı bağışlayabilir ve rahmet ve mağfiretten yararlandırılabilir. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Hakka karşı inat etmek, hak sözünü reddetmek insanı felakete sürükler. İnsanı mantıksız ve yersiz isteklerde bulunmaya iten şey gurur ve kibirdir. Yani kişi hakikat bana bildirilse kabul ederim, başkasına bildirilse kabul etmem der. Hakikat konusunda mazeret üretmemeye ve hakikati anladığımızı kabul etmekten kaçınmamaya çalışalım. İnsanı hidayet etmenin iki boyutu vardır. Biri insanın iradesi ve isteği, diğeri de Allah'ın insanlığın hidayeti için zemin hazırlamadaki lütuf ve takdiridir.
Ya daimel fadli alel beriyye, ya daimel fadli alel beriyye, ya basital yedeyni bil akliye, ya sahibel mevahibis seniyye.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir, arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. İran Radyo Podcast. İran Kadını adlı podcast'te bir İranlı kadının günlük hayatı anlatılıyor. Evet, benim adım İran. Ben bir İranlı kadınım ve bu podcast'te hayatımın farklı günlerinin anlatıcısı olacağım. Ve size bir İranlı kadının hayatındaki çeşitli hikayeleri ve olayları anlatacağım. Özellikle kendi adımdan başlamak istiyorum. İran. İran, ülkemin adıdır. İran kelimesi, asil doğumlu ve özgür insanların ülkesi anlamına gelir. Ve annemle babam birçok İranlı gibi vatanlarını ve ülkelerini İran olarak sevdiklerinden ilk çocuklarına yani bana İran adını vermeye karar verdiler. Kısacası ismim memleketimin isminden alındı ve İran kadını oldum. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İran Kadını isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. madem ki adımla başladım, size biraz İran'dan ve tabii ki yaşadığım şehir olan Tahran'dan bahsetmek daha iyi olur. İran, Batı Asya bölgesinde bir ülkedir ve Türkiye, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Irak gibi ülkeler ülkemin komşuları olarak kabul edilmektedir. Elbette güneyden ve Fars Körfezi'nin bölgesindeki komşularımız da bulunmaktadır. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Binlerce yıllık bir tarihe ve medeniyete sahip olmamızla dünya çapında tanınıyoruz. Ülkemiz dünyanın her yerinden birçok turistin bu güzellikleri görmek için bizi ziyaret etmesini sağlayan tarihi yerler ve çekici manzaralarla doludur. Biz İranlıların misafirperverliğini duymuşsunuzdur. Evet, misafirperverliğimizle tanınırız ve misafirlerimizi Allah'ın sevdikleri olarak görürüz. Çünkü misafirlerin bize iyilik ve bereket getirdiğine inanırız. Basitçe söylemek gerekirse biz misafirleri Allah'ın bir hediyesi olarak görürüz. Size İran'ın en muhteşem yerlerinden bazılarını tanıtmam gerekseydi, Persepolis, İsfahan'daki Nakşıcıhan Meydanı, Bisutun, Yanmış Şehir, Çuazzembil, Zigurat'ı, Pasargat ve Hacu Köprüsü'nü söylerdim. Elbette bunlar İran'ın turistik yerlerinden sadece birkaçı. Ülkemin turistik yerlerinden de podcast'in sonraki bölümlerinde detaylı olarak sizlere bahsedeceğim. Şimdi gelelim yaşadığım şehre. İran'ın başkenti Tahran'a. Nüfusu yaklaşık 10 milyon olan, herkesin işini yetiştirmeye çalıştığı hareketli ve çok canlı bir şehir. Elbette bu diğer şehirlerdeki insanların çabalamadığı anlamına gelmiyor. Çabalıyorlar ama Tahran'da bu koşuşturma ve çaba çok daha fazla görülüyor ve hissediliyor. Tahran gibi büyük bir şehirde hayat sanki çok hızlı akıyor. Sanki Tahran'da zaman çok çabuk geçiyormuş gibi. Bazen zaman o kadar hızlı geçiyor ki bazı şeyleri unutuyoruz. Tıpkı bugün ehliyet sınavı gibi önemli bir sınava arkadaşımla gireceğimi unuttuğum gibi. Sınavı unutmadım tabii ama arkadaşımla gitmem gerektiğini ve onunla randevum olduğunu unuttum. Bugün ehliyet sınavına girmem gerektiğinden kahvaltı hazırlama ve çocukları okula götürme işini eşim üstlendi. Dolayısıyla karı kocanın bugün çok işi vardı. Kahvaltıyı hazırlayıp çocukları okula bırakıp işe gitmek. Aslında iki çocuğumuz var. Purya ve Periya. Oğlumuz Purya 12 yaşında. Kızımız Periya ise 8 yaşına yeni girdi. Bugünkü önemli sınavım nedeniyle işten de izin aldım. Mesleğimin ne olduğunu merak ediyorsanız size şunu söylemeliyim ki ben bir öğretmenim. Bu podcast'in bir bölümünü işime ayıracağıma ve size büyüleyici anılarımı ve tabii ki işimde karşılaştığım zorlukları anlatacağıma söz veriyorum. Ehliyet sınavının kaygısının bütün benliğimi sardığından ve iştahım kaçtığından kahvaltı yapmak isteğim artık kalmamıştı. Sadece eşimin özenle hazırladığı kahvaltıdan bir fincan çay içtim ve ailemle vedalaştıktan sonra sınav merkezine doğru yola koyuldum. Maksada ulaşmak için otobüse binmem gerekiyordu. Şanslıydım ki evimin yakınında otobüs durağına vardığımda hemen otobüs geldi ve ben bindim. Yolda giderken sürücü kurallarını düşündüm ve aldığım eğitimi tekrar gözden geçirdim. Düşüncelere ve hayallere dalmışken birden cep telefonum çaldı ve arkadaşım buluşmamızı unuttuğum için çok şaşırdı. Daha sonra tekrar sınav yerinde buluşmak üzere anlaştık. Hala kaygılıydım. Kendimi sakinleştirmeye çalışıyordum.
kendi kendime kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur diye fısıldadım. Annem bana Kur'an'dan bu ayeti her zaman fısıldar, her zaman bu ayeti okur. Ben de bu ayetle küçüklüğümden beri annem sayesinde tanıştım ve onu okumak beni gerçekten de rahatlatıyor. Nihayet sınav yerine vardım. Otobüsten indiğimde arkadaşımı gördüm. Selamlaştıktan ve tabii ki randevumuzu unuttuğumuz için özür diledikten sonra sınav için oluşan sıraya doğru yürüdük. Biraz daha ileride sürücü becerilerimizi test edecek olan araçta sınav sorumlusu oturuyordu. Sırada bekleyenler arasında 18 yaşındaki kızlardan 50'li yaşlarındaki kadınlara kadar çok sayıda bayan vardı. Arkadaşımla birlikte bir süre sıranın başına geçtik ve sıranın bize gelmesini bekledik. Her zaman olduğu gibi her şeye Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını anarak ve onun zikriyle başlamaya çalışıyorum. Bu yüzden de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dedim ve test aracına bindim. İlk başta biraz gergindim ama son birkaç haftadır çok iyi çalıştığım için kendimi kontrol etmeye çalıştım. Test sonucunun ne olduğunu mutlaka bilmek isterseniz, arkadaşım ve ben ikimiz de sınavı geçtik. Ben bu sınava ilk defa giriyordum ama arkadaşım daha önce birkaç kez girmişti. Bu yüzden sınavı geçmek onu çok daha mutlu etti. İran'da kadınların araba kullanmasının tarihi hakkında size birkaç şeyi anlatmam ilginizi çekebilir. Evet, bir yerde şöyle okumuştum. Kacar dönemi İran'da arabacılığın başlangıcı olmuş ve daha net ifade etmek gerekirse Hicri Şems'i 1279 civarında ilk araba İran'a Muzaffereddin Şah tarafından getirilmiş ve Şefketül Mülk Cihanbani'nin Hicri Şems'i 1319 yılında ehliyet alıp araba kullanmayı başaran ilk İranlı kadın olduğu söylenir. Böylece zaman içinde İranlı kadınların araba kullanmaya ilgi duyması giderek artmış ve bugün İranlı kadınların neredeyse büyük çoğunluğu araba kullanabilmektedir veya ehliyet almak için istekli ve ısrarcıdır. İlginçtir ki Hicri Şems'i 1402 yılında açıklanan istatistiklere göre İran'daki sürücülerin %30'undan fazlası kadınlardan oluşuyor ve bu rakamın İranlı kadınların araba kullanmaya olan ilgisinden dolayı arttığı kesin. Bu İran'da kadınların araba kullanmasının çok ama çok kısa bir tarihidir. Ehliyet sınavını geçtiğim için eşimi ve çocuklarımı mutlu etmek istedim. Bu yüzden onlara çok lezzetli bir öğle yemeği hazırlamaya karar verdim. Zamanım olduğu ve çocukların gelmesine uzun zaman kaldığı için korma sebzi yapmaya karar verdim. Korma sebzi, et ve sebzelerle pişirilen geleneksel ve çok popüler bir İran yemeğidir. Pirinçle birlikte yenen koyu, lezzetli ve hoş kokulu bir güveç çeşididir. Çok lezzetli ve bir kere denediğinizde kesinlikle aşık olacaksınız. Ailem bu lezzetli yemeği çok sevdiği için öğle yemeğinde korma sebzi yapmaya karar verdim. Öncelikle kuzu eti, otlar eti, sıcak soğan ve baharatlarla hafifçe koyulaşana kadar kavurdum. Daha sonra kırmızı fasulyeleri ve suyu ekleyip kısık ateşte pişmeye bıraktım. Fasulye ve et hafifçe pişince yarı hazır doğranmış İran'a özgü hoş kokulu sebzeleri içerisine koyup kavurarak tenceredeki malzemeleri ekledim. Sonra sakin bir şekilde geri kalan işlerime devam ettim. Öğlene kadar ev işleri ve öğle yemeği hazırlamak ile meşguldüm. Yavaş yavaş namaza hazırlandım. Abdestimi aldıktan sonra seccademi serdim. Bugün hafızamın rahat olduğu ve ehliyet sınavını başarıyla geçebildiğim için Allah'a şükrettim. Sınavdaki başarımı eşim ve çocuklarımla birlikte lezzetli bir öğle yemeğiyle kutlamak istediğim için gerçekten çok mutluydum. Namazdan sonra pilavı pişirdim ve öğle yemeği için sofrayı yavaş yavaş hazırlamaya başladım. Ta ki kapının tıklatıldığını duyunca eşimin ve çocukların eve geldiğini fark ettim. Periya ve Puriya heyecanla yanıma gelip test sonuçlarını sordular. Ben de geçtiğimi söyledim. Herkes çok mutluydu. Periya ve Puriya'yı öptüm ve onlara gidip okul üniformalarını çıkarmalarını, ellerini ve yüzlerini yıkayıp öğle yemeği masasına gelmelerini söyledim. Eşim ehliyet sınavındaki başarımdan dolayı beni tebrik etti. Hepimiz mutlu bir şekilde yemek sofrasına oturduk. Her zamanki gibi Bismillah deyip öğle yemeğimizi yemeye başladık. Çok çok lezzetliydi. Elbette lezzetli olması gerekirdi çünkü bir İranlı kadın ailesine sevgiyle öğle yemeği hazırladığında bu her zaman lezzetli olur. İranlı kadınların yemeklerinden bahsettiğime göre şimdi de size İran yemeklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Dünya çapında lezzeti ve eşsiz tadıyla bilinen yiyecekler. Ülkemdeki yemek çeşitliliğinin çok çok yüksek olduğunu bilmek güzel. İran'da 2500'den fazla yemek çeşidinin tespit edildiği söyleniyor. İran'ın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her şehrin kendine özgü mutfağı bulunuyor. Yani her bölgenin yemeğinin kendine has lezzeti var. Çeşitli et ve sebzelerle hazırlanan leziz pilavlardan çorbalara, deniz ürünlerinden rengarenk tatlılara kadar İran sofraları lezzet dünyasına dönüşmüş durumda. İran'ın bazı bölgelerinde yemekler çok baharatlı, bazı yerlerde çok ekşi, bazen de tatlı ve yumuşaktır. Örneğin İran'ın kuzey bölgeleri deniz ürünleri ve sebzeler açısından bir cennettir. Düşünsenize, denizden taze çıkmış balıklar, yanında bol aromatik otlar ve enfes turşular. Patlıcan ve domatesin muhteşem lezzetiyle Mirza Gasimi veya bakla ve sarımsakla yapılan nefis özel bir yemek olan bagalagatok. Kendine özgü, enfes bir lezzete sahip ekşi kebap ve tabii ki eşsiz bir tada sahip olan çeşitli havyar ve füme balık çeşitleri. Bunlar Kuzey İran mutfağının lezzetli yemeklerinin sadece küçük bir kısmıdır. Güney İran'da tropikal lezzetler ve baharatlı tatlarla doludur. Fars körfezinden gelen taze balık ve karidesler güney baharatlarının eşsiz lezzetiyle ve tabii ki özel ve nefis bir tada sahip nefis bir yemek olan ızgara balık. Çeşit çeşit güveçler bazen de baharatlı ve tabii ki her biri ayrı bir hikayeye sahip birbirinden lezzetli ve rengarenk tatlılar. Doğu İran'da geleneksel ve otantik lezzetlerin diyarıdır. Birbirinden lezzetli ve özel tatlara sahip tencere ve pakoralar, tabii ki farklı tatlara sahip çorbalar ve vejeteryan yemekler de Doğu İran mutfağının yemeklerinden bazılarıdır. Bunun yanında taze, sıcak unun tadı ve kokusuna sahip yöresel ekmekler ve tabii ki bu bölgenin zengin kültürünü anımsatan kendine özgü tat ve biçimlere sahip yöresel tatlılar da Doğu İran'ın diğer yemekleri arasında yer alıyor. Ve lezzetli kebaplarıyla bilinen Batı İran'ı da unutmamak gerekir. Tabii ki köfteleri, dolmaları ve farklı lezzetlere sahip yöresel yemekleri de cabası. Elbette İran'ın gıda çeşitliliği coğrafi dağılımla sınırlı değildir ve olmayacaktır. İran'ın çalkantılı tarihi, farklı etnik kökenlerin ve ulusların kültür ve gelenekleri üzerindeki etkisi, İran mutfağının lezzetlerinin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Kısacası İran'ın her yeri lezzetli yemekler ve ikramlarla doludur. Bu podcast'in farklı bölümlerinde İran'ın farklı bölgelerindeki yemek çeşitliliğinden bahsedeceğim. Sınavına hazırlanma hikayemi ve heyecanımı ve tabii ki ailem için yaptığım gorme sebzenin lezzetini dinlemekten keyif aldığınızı umuyorum. Açıkçası ben de bu deneyimlerden gerçekten keyif aldım. Gorme sebze lezzetini ve ailemle bir arada olmanın o sıcak, samimi duygusunu sizlerle paylaşabildiğim için çok mutluyum. Baharatların kokusu sevdiklerimle birlikte lezzetli bir yemek yapmanın ve yemenin verdiği mutluluk gerçekten de eşsiz bir duygu. Gelecek bölümlerde yine İranlı bir kadın olarak hayatımın farklı anlarını kendi bakış açımdan sizlere aktaracağım. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, İman Nuru isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Fransız şarkıcı Melanie Diams'ın İslam dinini benimseme macerasını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bayan Diams şöyle diyor: İslam dininin yayılması benim yaşamıma neşe, huzur ve güven duygusunu getirdi. Eğer ben yeni yaşamımda huzur ve neşe hissediyorsam bunu Allah'a olan imanıma borçluyum.
Bazıları İslam dinine yönelişin sadece sıradan insanların arasında yaygın bir mesele olduğunu düşünebilir. Oysa bu semavi dini benimseyen insanlara bakıldığında İslam'ın iman nuru ve güçlü mantığı, hakikat peşinde olan insanları hangi kesimden olurlarsa olsunlar kendine doğru çektiği anlaşılır. Buna göre de birçok bilgin, aydın, düşünür, politikacı, sporcu ve sanatçı da son semavi ve en mükemmel din olan İslam dinini benimseyen insanların arasında yer alıyor. Fransız rap müziği şarkıcısı Bayan Melanie Georgiades ya da sanat dünyasındaki adıyla Melanie Diams, bir süre şarkıcılığın doruk noktasında yaşadıktan sonra gerçek huzur ve saadeti İslam dininde buldu ve Müslüman oldu. Bayan Diams'ın yaşam öyküsü İslam dinini benimseyen diğer insanların yaşam öyküsü gibi ilginçtir.
Melanie Diams 1980 yılında Kıbrıs adasında Yunan bir baba ve Fransız bir annenin evliliklerinin meyvesidir. Melanie çok zor bir çocukluk dönemini geride bıraktı. Melanie'nin ailesi mali açıdan uygun durumda değildi. Henüz 4 yaşındayken daha iyi bir yaşam umuduyla ailesiyle beraber Fransa'ya göç etti. Ancak Fransa'da da ailenin durumu iyileşmedi. Bilakis 7 yaşına geldiğinde anne ve babasının boşanmasına sebebiyet verdi. Böylece Melanie'nin hayatında önemli bir değişiklik yaşandı ve Melanie esirgeme kurumuna verildi.
Ancak 1994 yılında Melanie'nin yaşamı değişmeye başladı ve şarkıcılık alanında sergilediği yetenekle bu sanata yöneldi ve daha sonraları Fransa'nın Rap Prensesi unvanını ve birçok ödül kazandı. Ancak şarkıcılık, şan, şöhret, para ve servet Melanie'nin huzursuz ruhunu tatmin etmeye yetmedi ve 2007 yılında şiddetli bir depresyona yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Bir yıl sonra Melanie Diams derin bir değişimle karşılaştı ve sanki içinde bulunduğu ve onu intihar etme noktasına kadar sürükleyen vahim durumdan bir kurtuluş yolu bulmuş gibi oldu. Evet, Melanie rahmet ve huzur dini olan İslam dinine yönelmişti.
Bayan Melanie Diams bu ruhi değişimini şöyle anlatıyor: "Gerçekte bende bağnazlık ve her türlü kötülüğe karşı sevgi, şefkat, barış ve ahlak işareti olan bir değişim gerçekleşti. Akıl hastanesi, delirmek, boşluk noktasına gelmek gibi kötü bir maziye karşın Müslüman olunca adeta yeniden doğmuş gibi oldum. İslam dini bende büyük değişiklikler yarattı. Zira özellikle ben bir ömür şan ve şöhret peşinden koşmuş, bu uğurda çaba harcamış biriydim. Ama kendi kendime dedim ki, yeter artık. İlerlemek için biraz büyü. Bugün ben istediğim huzura kavuştum. aslında benim öyküm diğer birçok sanatçının öyküsüne benziyor.
Tahran Radyosu.
Yeni Müslüman Bayan Diyams, acaba müziği Allah'a imanla mı değiştin sorusuna cevaben şöyle diyor. Bu ikisini asla birbiriyle mukayese edemem. Bugün ben ancak Allah için ve ona olan aşkım için yaşıyorum. Artık yalnızlık duygusu ve kaygı hissetmiyorum ve yaşamım anlam kazandı. Bu her gün yaşadığım bir gerçektir ve ben her gün 5 kez canı gönülden dua ediyorum, yani namaz kılıyorum.
Batı dünyası mutluluğun sınırsız para ve dizgini kopmuş, sınırsız özgürlükte yattığını telkin etmeye çalışıyor. Oysa gerçek şu ki insanın kemale ermek isteyen ruhu maddiyatın çok ötesinde yüce ülkülerin peşindedir. Bu konuda Melanie şöyle diyor, bazı insanlar biz Müslümanların bazı kısıtlamalar yüzünden mutlu olmadığımızı ve toplumda yaygın olan gelenekler dışında mutlulukları benimsememiz zor ve imkansız olduğunu düşünebilir. Bu yüzden de her ne pahasına olursa olsun elde edilen para ile mutlu olabileceklerini zannedebilir. Oysa bugün benim için bunlar anlam taşımıyor ve başka şeyler daha cazip geliyor.
Bir zamanlar ünlü bir rap şarkıcısı olan Melanie Diyams şimdi batı ve rap müziği hakkında şöyle diyor. Ben artık müzik dinlemiyorum. Bana kibir, şiddet, tüketicilik ruhu gibi durumları dayatan batı ve rap müziğini sevmiyorum. Zira rap müziğinin acı gerçekleri yaratabildiğini düşünüyorum ve bence bunları benimsemek saflıktır. Ben artık değiştim ve değişime uğradım. Bundan başka ben bir anneyim ve artık şarkıcılık ortamıyla hiçbir ilişkim kalmadı.
Ancak İslam dininin Melanie Diyams gibi ünlü bir sanatçı tarafından benimsenmesi ise bu semavi dinin muhaliflerini ve bağnaz çevreleri öfkelendirdi. Bu zümre Melanie'nin imajını zedelemek ve İslam dininden el çekmeye zorlamak için namertçe uygulamalarda bulundu. Özellikle Diyams Müslüman olduktan sonra İslami hicap ve tesettürünü koruma üzerinde ısrar ettiği halde bazı Avrupa ülkelerinde ve de özgürlük iddiasında bulunan Fransa'da Müslüman kadınların İslami tesettür ve hicabına karşı yoğun kısıtlamalar getiriliyor.
Melanie bu konuda şöyle diyor. Müslüman olduktan sonra Paris'te eski fotoğraflarımın yayımlanması çok çirkin bir oyundu. Bunlar beni rahatsız ediyor. Onlar benim özel fotoğraflarımı çalmıştır. Melanie muhaliflerine gönderme yaparak şöyle devam ediyor. Her insan yaşamında mutlu olduğunu beyan etme hakkına sahiptir. O zaman neden ben bunu başkalarıyla paylaşmamalıyım ki? Güya benim başörtüm Fransa'da büyük bir soruna dönüşmüş. Çünkü birçok kişiden bunun siyasi ve isyancı bir hareket olduğunu duydum. Sonunda Melanie Diyams 2015 yılında Melanie, Fransız ve Müslüman başlıklı bir kitap yazdı ve içinde muhaliflerin iftiralarına cevap vererek inancını savundu.
Gerçekte Bayan Diyams'ın İslam dinine ve İslami tesettüre olan inancı, muhaliflerin tacizi ve karlama kampanyaları ile vazgeçmeyeceği kadar güçlüydü. Melanie bu konuda da açıkça şöyle diyor. Ben anlamıyorum. Nasıl olur da imandan söz edilebilir ama hicapsız olunur? Bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Melanie Fransa'da yayımlanan Express dergisine verdiği mülakatta da hicap hakkında şöyle diyor. Acaba başörtülü ve tesettürlü bir kadın veya İslam dinine yönelik bir insanın fikri ve duygusal bağımsızlığı olamaz mı? Oysa hicap bu kadına şecaat, kişilik, sabır, güçlü iman ve maneviyat sunuyor. Benim hicabım Allah ile olan ilişkimdir. Ben tek başıma İslami tesettüre karar verdim. benim tüm vücudumla ve tüm organlarımla hicaba uymam gerektiğine inanıyorum. Kalabalık ortamlarda bana baktıklarında şimdi kendimi çok rahat hissediyorum. Ben hicapla kendimi keşfettim.
TF1 kanalının sunucusu Melanie Diams'la görüşmesi hakkında şöyle diyor. Melanie sözlerinde hicap ve İslami giyimle ilgili özgürlükten söz etti ve İslami giyimin kendisini özgür hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi. Üstelik bu özgürlüğün kendi seçimi olduğunu vurguladı. Yani her yaptığı özgürce yapılmıştır. Üstelik vücudunu başkalarının gözü önünde sergilemeden. Melanie bu mülakatta da şöyle diyor. Başörtülü kadınların haklarına uyulmaması büyük talihsizliktir. Bu kadınlar bağnazlıkların kurbanı oluyor.
Batı dünyası garezkar bir şekilde yürüttüğü geniş kampanyalarla tekfirci sapkın terör örgütlerinin batıda işledikleri cinayetlerin İslami düşüncenin ürünü olduğunu telkin etmeye çalışıyor. Böylece tüm Müslümanları terörist olarak tanıtıyor. Oysa ilginçtir ki bu tür sapkın terör örgütlerinin hemen hemen tümü batılı devletlerin mali ve askeri yardımları ile türemiştir. Ancak batı dünyasının İslam karşıtı medya organları ne zaman Avrupa'da bir terör eylemi gerçekleşirse hemen karalama kampanyaları başlatıyor ve radikal sağ örgütler İslam karşıtları Müslümanları tekfirci teröristlerin ortağı ilan ediyor ve sonuçta onların can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu durumun bir örneği Fransa'da Ocak 2015'te Charlie Hebdo mizah dergisine düzenlenen saldırısından sonra yaşandı ve Fransa'da yaşayan Müslümanlar radikal örgütlerin tacizleri ve tehditlerine maruz kaldı.
O günlerde Melanie Diams bir mesaj yemleyerek söz konusu terör saldırısını kınadı. Melanie mesajında şöyle dedi. Ben bir Fransızım, ben bir Müslümanım ve ben de bu olaydan etkilenerek üzüldüm. Ben bu tür şiddet ve barbarlığın İslam adına yapılıyor olmasından rahatsız oluyorum. İslam dini şiddet ve terörü men etmiştir ve barış ve huzur istemektedir. İslam dini intikam veya cinayeti öğretmez, bilakis İman nurunu yaygınlaştırmakla insanların davranışını iyiliğe doğru yönlendirir. Suç ve cinayet, ırkçı düşünceleri olan cahil insanların işidir. Melanie ayrıca radikal kesimlerin bu hadiseye tepkisine de değinerek şöyle devam ediyor. Ben nefret ve şiddet korkusundan evimin kapısını kapatmıştım. Bu durum şeytanın oyunudur ve herkesin bu oyunu engellemesi ve kin ve nefretin artmasına mani olması gerekir.
Melanie Diams şimdi yaşamını İslami ve insani yüce hedefler doğrultusunda kurduğunu belirterek yeni inancı hakkında şöyle diyor. İslam dini, büyüdüğüm din yani Hristiyanlıktan çok daha sade ve daha aydındır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin tarihini okuyorum. Ben bu insanlardan sabır ve bağışlamayı öğrendim. Melanie İslam dininin onu nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor. İslam dininin yayılması benim yaşamıma neşe, huzur ve güven duygusunu getirdi. Eğer ben yeni yaşamımda huzur ve neşe hissediyorsam bunu Allah'a olan imanıma borçluyum.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. Dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hacı Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İranlı ünlü şahsiyetleri tanıtmaya çalıştığımız dizi sohbetimizin ikinci bölümünün ilk programında Kameri 3. ve 4. yüzyılın ünlü filozofu Ebu Nasr Muhammed Farabi'nin yaşamını anlatmaya başladık ve dedi ki Farabi, Farab kentinde dünyaya geldi ve Şam'da da vefat etti ve aynı kente toprağa verildi. Yine dedi ki tüm İranlı ve yabancı tarihçiler ve uzmanlar Farabi'nin İranlı olduğu konusunda hemfikirdir ve onun ve ailesinin İranlı olduğunu vurguladığı gibi bazı kaynaklarında Farabi'nin Türk olduğu ile ilgili yanlış iddialarını reddettiğini ve bunu çeşitli kaynaklarda beyan ettiklerini anlattık. Geçen bölümde ayrıca Farabi'nin kendi çağında yaygın olan bilimlerde emsalsiz bir bilgin olduğunu ve birçok eseri imza attığını, ayrıca İslami felsefenin temelini atan bilgin olduğunu, felsefe bilimi Farabi açısından mutlak varlık olduğunu, Farabi felsefesi İslami olduğu halde başta Aristo olmak üzere Yunan filozofların felsefesinin etkisi altında kaldığını beyan ettik.
Farabi'ye göre filozof toplumun başıdır ve Yüce Allah varlık alemini idare ettiği gibi filozof da toplumun işlerine çeki düzen verir. Farabi en çok siyasi felsefe üzerinde durmuştur. Farabi sosyal ve siyasi kaygıları bol olan bir filozoftur ve bu da sosyal ve siyasi meseleler arasında felsefi bir bağ kurmasına ve bu bağlamda çeşitli eserlere imza atmasına sebep olmuştur. Farabi'ye göre siyaseti ahlaki ve medeni olmak üzere ikiye ayrılır. Ahlaki siyasetin temeli Allah eksenli olmak, maad ve vahiye inanmaktır. Medeni siyasetin temeli ise sosyal zaruretler, milletin tüm kesimleri arasında işbirliği ve dayanışmaya dayanır. İşin ilginç tarafı Farabi'nin medeni saadetin ahlaki siyasetle uyumlu olmasında görmesidir.
İranlı filozof Dr. İbrahim Dinani şöyle anlatıyor. Farabi'nin kaygısı sosyal meseleler ve bu meselelerin varlık aleminin başlangıcı ile olan irtibatıdır. Farabi'nin düşüncesi fizikten metafiziğe ve metafizikten fiziğe doğru bir seyirdir. Buna göre Farabi'yi kültür filozofu da denmektedir. Farabi'nin kültürel kaygısı vardır ve bu kaygı birçok eserine yansıtılmıştır. Aslında tüm Müslüman bilginler toplum hakkında bir nevi konuşmuştur. Fakat bugüne kadar hiçbiri İslam tarihinin 14 yüzyılı boyunca Farabi kadar sosyal meseleler hakkında konuşmadığı kesindir.
Farabi'nin çeşitli bilimler üzerine yüzü aşkın kitap yazdığı söyleniyor. Ancak bu eserlerden sadece birkaçı günümüze dek kalmıştır. Felsefe, mantık ve doğa ötesi, Farabi düşünceleri ve eserlerinin kapsadığı üç önemli alan sayılır. Felsefe alanında Farabi ilk Müslüman filozof sayılır. Büyük zorluklara katlanarak Aristo ve Eflatun'un eserlerini tam olarak idrak eden ve onların eserlerini açıklamak üzere çok sayıda kitap ve risale yazan Farabi, gerçekte dünyanın bu filozofların eserleri ile tanışması Farabi'nin çabalarının sonucudur. Farabi Yunan felsefesini iyice öğrendi ancak kendisi düşünür olduğundan sadece Yunan sözcükleri ve Yunanlı bilginlerin sözlerini öğrenmekle yetinmedi. Farabi felsefe bilimiyle öyle bir dünya yarattı ki Aristo ve Eflatun'un tanımadıkları dünya ile benzerlik arz etmesine karşın onları birbirine karıştırmamak gerekir.
Ebu Nasr Muhammed Farabi felsefe bilimini Yunan filozoflardan öğrendi ancak bu felsefe Farabi düşüncelerinde de İslam öğretilerine uygun özelliklere kavuştu. Farabi Yunan filozoflar Aristo ve Eflatun'un mantık ve doğa ve ahlak ve doğa ötesi alanlarda düşüncelerini öğrendi ardından onları İslami felsefe düzeni çerçevesinde uyacak şekilde yeniden telif etti. Farabi'ye göre gerçek felsefe birdir ve felsefenin büyük hocaları birbiriyle anlaşmazlıkları olamaz. Çünkü onların maksadı birdir ve gerçekte tek bir hakikatin peşindedir.
Ebu Nasr Muhammed Farabi felsefi eserlerinde felsefe bilimini insanların dini inançlarına yakınlaştırmaya çalıştı. Ve bir başka ifadeyle dini inançları felsefi ilkelerin yardımı ile hurafe ve kuruntulardan arındırmak istedi. Farabi örneğin yaratılışın başlangıcı konusunda felsefenin dini haberlere nazaran tevhide daha yakın olduğunu ispat etti. Bundan başka Farabi bilinmesi diğer bilimler gibi insanlar için gerekli olduğuna inandığı felsefe bilimini yaygınlaştırmak için bu bilimi dini lisan ve terimlere yakınlaştırmaya çalıştı. Bu önemli çalışma ise miladi 10. yüzyılın ortalarında İhvanül Sefa aracılığı ile çeşitli risaleler kalıbında tamamlandı.
İranlı filozof ve Farabi, İslami felsefenin kurucusu adlı eserin yazarı olan Doktor Daveri'ye göre Farabi felsefe biliminde içtihat derecesine ermiştir ve Aristo gibi delillere dayalı ilimlerin öğretmeni olduğu gibi çeşitli bilimleri de sınıflandırmayı başardı. Ve İslami ilimleri de bu sınıflandırmaya dahil etti ve tüm bilimlere mantık ve delillere dayalı olma özelliğini kazandırdı. Farabi gerçekte İslami felsefenin kurucusudur. Farabi'ye göre felsefenin hakikati gerçekte Yüce Allah'a marifetin ta kendisidir ve bu açıdan tevhid ve Allah'a iman adayıyla olan din ile hiçbir farkı da yoktur. Aradaki tek fark sonuç ve mahiyette değil, sadece metodolojik biçimdedir. Bunlardan biri nazari güç ve diğeri de hayal gücüne dayalıdır ve Farabi'nin mükemmel insan tanımı bilinen nebi ve imamdır.
Farabi mantık bilimi üzerinde de özel araştırmalar yürüttü ve bu alanda da önemli eserlere imza attı. Farabi insanların inkar ettiği bir dönemde mantık biliminin konumunu ve önemini tamamlamaya ve bilim ehli olanların mantık bilimine ne gibi ihtiyaçları bulunduğunu ve bu bilimden nasıl yararlanabileceklerini beyan etmeye ve göstermeye çalıştı. Farabi mantık bilimini akla kıvam kazandıran ve yanlışa ve kuruntuya saptığımız anda bizi doğru yola hidayete erdiren bir zanaat olarak tanımlıyor. Farabi, makulatı kesin ve nazari olmak üzere ikiye ayırıyor. Farabi'ye göre insanlar kesin olan konularda hataya düşmüyor. Ancak öteki makulatı fikir ve kıyas yolu ile idrak etmek gerekiyor ve işte bu durumda mantık bilimine ihtiyaç duyuluyor. Farabi mantık bilimini nehiv bilimiyle mukayese ediyor ve mantıkla makulat arasındaki bağın nehivle sözcüklerin arasındaki bağa benzetiyor.
Farabi'nin eserlerinde dikkat çeken bir başka önemli alan doğa ötesi alandır. Farabi'nin felsefeyle tevhidi uyumlu hale getirme çabasının sonucu dine yönelik yabancı olmayan ve açık çelişkisi bulunmayan bir nizam ve kural zinciridir. Öyle ki filozof onu dinin batını olarak algılayabilir. Farabi, Aristo'nun felsefesinin tacı olarak tanımladı ve Doğa Ötesi adlı eserinde yazdığı ilahi ilimde bazı değişiklikler yaptı. Farabi'ye göre, mahluklar en eksik mertebeden kemal mertebesine doğru hareket halindedir ve hiçbir şey kemal mertebesi bakımından Yüce Allah'a erişemez. Ve bu yüzden Allah'ın ne eşi ne de karşıtı olabilir.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim.
Bildiği üzere kuraklık ekolojiyi bozmanın yanı sıra sosyal düzen, sosyal sermaye ve toplumun dayanma sınırını da etkiliyor. Etnik, bölgesel ve hatta küresel kriz ve çatışmalar kıtlık ve su krizi etkilerinin sadece bir bölümüdür. Fakat dünya ve tüm insanları birçok sorunla yüz yüze bırakabilir.
Doktorlar vücudun önemli oranda su kaybettiğinde özellikle tansiyonu olan veya kalp rahatsızlığı olan insanlarda kalp krizi riskinin artacağı konusunda uyarıda bulunuyorlar. Ayrıca insanlar yine önemli oranda su kaybettiklerinde kasları kasılır ve tansiyon düşmesi sonucu gözleri kararır, başları döner, kendilerini güçsüz hissederler ve vücutlarında birçok sorun yaşarlar. Çevresel sosyal uzmanlar da su krizi ve su eksikliğinin ülke yetkilileri, vatandaşlar ve köyde yaşayanların karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlardan biri olarak onların yaşamını ciddi tehditle karşı karşıya getirdiğini de belirtiyorlar.
Çevresel sosyal uzman ve üniversite hocası Lokman İmamgoli'ye göre nüfus artışı, tüketim mallarının artması, yaşam seviyesinin yükselmesi ve halk taleplerinin artması, hükümetlerin kalkınma planlarını gerçekleştirmedeki zaafı ve çevreye destek olan ekolojik projelerin yetersizlikleri ve en sonda insanların sorumsuz davranışları sonu istenmeyen sonuçlar ve hasarlara yol açmıştır ve her geçen gün su krizi ve yıkıcı sonuçları daha da artmaktadır. Söz konusu araştırmacı ve çevre uzmanı, dünya toplumunun en ciddi sorunlarından birinin su krizi olduğuna işaretli, çeşitli bölgelerde nehirler üzerine gerekli inceleme ve araştırma yapılmaksızın barajların inşa edilmesi, binlerce kuyunun kazılması, yanlış su tüketimi ve doğru yönetilmemesi, kentlerin orantısız ve dengesiz gelişmesi ve köylerden orantısız göçün yaşanması dünyada su krizini yoğunlaştıran etkenler olduğunu belirtiyor. Eğer uzmanların görüşlerini kabul etmek istersek, yaşanmakta olan su krizi nedeniyle dünya toplumu bu krizin nitelik ve nicelik açısından sonuçlarını tecrübe etmekte olduğunu söylemek gerekir. Uzmanlar tarafından yapılan incelemeler ve endişe verici istatistikleri ilaveten medyadan yansıyan görüntüler de su krizinin boyutlarını gözler önüne seriyor. Kirli sudan ince bir ırmak, ana nehri kirletmek için kirlenmiş bir köy sokağını dolduran çöpler arasından kendi yolunu açıyor. Bir deri bir kemik kalmış bir çocuk, gözleri tamamen açık, anne kucağında üzgün ve yardım ekipleri tarafından verilecek bir sonraki öğünü beklerken ufuklara dalmıştır. Hiç şüphesiz tüm insanlar bu ve benzeri sarsıcı görüntüler ve fotoğraflar karşısında sorumludur.
Bu görüntülere yayınlanan medya bu sorumluluğun bir parçasını üstleniyorlar. Bizler de elimizdeki araştırmalar ve bilgilere dayanarak yerkürenin su kaynaklarının yönetilmesi, içme suyu ve tarlaların suyunun temin edilmesi ve aç insanların doyurulması için yüklü yatırımların dünya toplumunun önceliği olması gerektiğini vurguluyoruz. Finansal ve pratik destekler onları kurtarabilir ve yeni yaşamlar yaratabilir. Fakat su krizi ciddi alınmalıdır. Su krizinin sonuçlarından su isteyenler arasındaki rekabetin yaşanmasına, gıda güvenliğinin temin edilmesindeki sorunların yaşanması, yoksulluk ve işsizliğin yayılması, etnik çatışmalar ve ön yargılara değinebiliriz. Su kalitesinin sonuçlarından da çeşitli hastalıklar, özellikle de kanser gibi tedavisi zor olan hastalıklar, vatandaşların sağlığının tehdit edilmesi ve dolayısıyla sağlık ve tedavi masraflarının artması, tıp dünyasına güvensizliğin artması ve hükümetlerden duyulan hoşnutsuzlukların artmasına ilaveten sosyal sermayelerin zarar görmesi, sosyal gerginlikler ve çatışmaları beraberinde getirebilir.
Tahran Radyosu.
Hatırlanacağı üzere geçen programda su yönetiminde krizin, kuraklık ve su krizinin yoğunlaşmasında önemli bir etken olduğunu söyledik. Su, bölgesel krizleri başlatan faktör olabilir. Örneğin suya ulaşmak her zaman Hindistan'da huzursuzlukların başlangıç sebebi olmuştur. Diğer bir örnekte Somali'de El-Şebab grubu kuraklıktan etkilenen insanların güvenlik açığını suistimal etmek istedi. Son 20 yılda su kaynaklarının yönetim yollarındaki sorunlar, krizin oluşum sebepleri, çevre üzerindeki etkileri ve yöntemleri üzerinde birçok araştırma ve çalışma yapıldı. Fakat bu krizin kentler ve köylerdeki sosyal sonuçlarla ilgili kapsamlı bir araştırma ve yorum ne yazık ki yapılmadı. Son yıllarda su krizi yaşayan bölgeler kuraklık, yer çökmesi, toprak erozyonu, tayfunlar ve kum fırtınası ve tarım ürünlerinin azalması gibi sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Bu arada köylerin boşalması ve kentlere orantısız göçler, işsizliğin artması, tarım ekonomisine dayalı bölgelerde yoksulluğun artması, su talebinde olanlar arasında rekabetten doğan gerginlik ve çatışmalar, köylülerin depresyon ve hayal kırıklığı, kentte yaşayanların moralinin bozulması ve hatta boşanmalar ve uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunlar su krizinin dolaylı veya dolaysız sosyal sorunlarını her geçen gün artırmaktadır. Başka bir ifadeyle su krizi hayatın tüm boyutlarına ve bizim varlığımıza ister sosyal ekonomik ister siyasi veya kültürel olsun insanların ilişkileri ve bağlantıları makro ve mikro boyutlarda etkilidir.
Küçük ve yerel toplumlarda bu sorunlar güven, ortaklık, sosyal vahdet gibi değerli ilke ve ahlaki değerler ayrıca kültürel sermayeyi etkileyebilir ve giderek toplumun geleneklerini yok ederek sahte meslekler suç ve cinayet oranını artırabilir. Daha büyük toplumlarda sosyal sorunlar daha da karmaşık bir halde olur. Bir sosyoloji kurala göre toplumda sıra dışı her türlü değişiklik, sosyal karışıklık ve isyana sebep olabilir. Köyden kentlere orantısız göç, tarım sektöründe darbe vururken köylerin de yok olmasına, kent nüfusunun artmasına ve büyük kentlerde varoş bölgelerin oluşmasına sebep olur. Bu orantısız artış kent yönetiminde sorunlar oluşurken mega kentlerde refah seviyesi ve sosyal güvenlik düzeyinin düşmesi, sınıf farkı, kültür çatışması ve sosyal düzenin bozulmasına sebep olur. Kuraklık ekoloji düzeni bozmaya ilaveten sosyal düzeni ve de sosyal sermaye ve toplumun dayanıklılığını etkiliyor. Kentlerde gıda temini, kuraklıktan doğan çiftçilerin zararını telafi etmek, halk için sağlıklı ve temiz içme suyu sağlamak ve su kirliliğinden doğan hoşnutsuzluklar, sağlık masraflarının artmasına ve siyasi nizamdan memnuniyetsizliğine, dolayısıyla ülkelerin ulusal güvenliğin yaşanmasına sebep olur. Makro boyutta hatta ortak su kaynaklarının kota oranı konusunda iki ülke arasında İtilaflara ve hatta savaşlara sebep olabilir.
Başka bir ifadeyle su kaynaklarının yönetilmesi teknik teçhizat veya maddi kaynaklar konusunda bağlı kalmaktan önce su kaynakları yönetilmesi ve kullanılması için masraf yöntemleri konularında karar vermek için siyasi ve sosyal bir düzene ihtiyaç var. Öyle ki bu bağlamda teknik ve yönetim çözümleri ancak sosyal sermaye ve insan eksenli olduğu zaman sonuç verir. Bu bağlamda yerel topluluklar için bir sosyal ağ oluşturmak, güçlendirmek, ayrıca su yönetimi ve doğal kaynakları ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar arasındaki uyumu güçlendirmek, su krizi ve kuraklık konusunda insanlık toplumu için bir çözüm yolu olabilir. Bir yandan tatlı su kaynaklarının kısıtlı olması ve telafi edilemez bu hayati madde için talebin artması, diğer yandan su kaynaklarının dağılımı ve heterojenliği, ayrıca nüfus ihtiyacının çeşitliliği, su konusu ve yönetim tarzını teknik mühendisliği ve ekonomi alanlarından geçirmiştir. Bu durumda su, yönetim, kültürel ve hatta siyasi ve güvenlik gibi sosyal alanlarda önemli bir konuma sahip olur ve insanlık toplumunun gelecek gelişmeleri ona bağlı olur. Bu yüzden su kurallarına kapsamlı bir bakışla suyun gerçek değerini şeffaflaştırmak, aslında bu alanda entegre yönetimi güçlendirmek ve sosyal, ekonomi ve kültürel bileşenleri dikkate alarak gerçekleşen bir modeldir.
Su kuralı aslında su kaynaklarını yönetenlerin siyasi, ekonomik ve idari düzenidir ve katılımcı ve tutarlı yönlemler arasında sürekli anlaşmanın sağlanması, ortak işlerin idare edilmesi ve programlanması için özel ve kamu, bireysel ve kurumsal girişimlerin toplamıdır ve vatandaşların sosyal sermayeleri resmi ve gayri resmi ilişkilerini kapsar. Bu yüzden teknik ve iklimsel faktörlerden önce su yönetimi için uygun bir siyasi ve sosyal düzene dayalı ve de su kaynakları hakkında doğru karar alma bağlamında suların kullanılması için uygun yatırım yöntemleri hakkında karar alınmalıdır. Tabii ki su krizi uyarısı da genelde tarım ve sanayinin de aralarında olan tüm üretim alanları ile ilgilenenlere ve kullanıcılara, özellikle bu alandaki yetkililere yönelik olacaktır. İklimsel değişiklikler, nüfus artışı ve su kullanan sanayinin gelişmesi bir yandan ve su kaynaklarının azalması diğer yandan dünyayı sağlıklı içme suyu temin etmekte sorun da karşı karşıya getirmiştir. Su kalıcılığı konusunun insanın su döngüsüyle ilgili davranış modelinin değişimine bağlı olduğunu kabul etmek gerekir. İnsanlık toplumu su yönetimindeki kabiliyetini elinden geldiği kadar geliştirmeli, böylece insanın kullandığı suyun niteliği ve niceliğini aynı kaynaklara ulaşabilecek olan gelecek nesiller için koruyabilir.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı Tarın Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya
Thank you.